Ayrım 14, Sicilyalı, Mario Puzo, sayfa 135. Hector Adonis, Giuliano'nun talimatlarını harfiyen yerine getirmişti. Bella sokağının başında boyalı bir at arabası duruyordu. Her tarafı içi dışı antik efsane figürleriyle süslenmişti. Tekerleklerin araları bile minik zırhlı figürlerle boyanmıştı. Böylece tekerlekler döndüğünde zekice savaşta koşuşturan adamlar illüzyonu veriliyordu. Şaftlar gümüş noktalı parlak kırmızı renklere boyanmıştı. Atlı araba vücudunun her santimetre karesi dövmeli bir adama benziyordu. Şaftların arasında uykulu beyaz bir katır duruyordu. Giuliano boş sürücü koltuğuna oturdu ve arabaya baktı. Büyük şarap testileri bambu sepetlere doldurulmuştu. En azından 20 tane vardı. Giuliano silahını testilerin arkasına kaydırdı. Dağlara doğru hızla baktı. Hala dalgalanan bayrak dışında hiçbir şey görünmüyordu. Pişotta'ya dönerek sırıttı. "Her şey yolunda," dedi. "Git ve dansa başla." Pişotta ciddi fakat yine de alaycı bir tarzda selam verdi, ceketini silahının üstüne ilikledi ve Bellampo kışlasının kapısına doğru yürümeye başladı. Yürürken zırhlı arabanın dağlardan dönmediğinden emin olmak için Castellammare'ye çıkan yola göz attı. Turi Giuliano arabada oturduğu yerden Pişotta'nın ağır ağır açık alandan kapıya çıkan taş yola doğru yürüyüşünü izledi. Sonra aşağı Bella sokağına baktı. Evini görebiliyordu fakat önünde kimse yoktu. Annesinin bir bakışını yakalayabileceğini ummuştu. Evlerden birinin önünde bazı adamlar oturuyordu. Masaları ve şarap şişeleri üstlerindeki bir balkon tarafından gölgelenmişti. Aniden boynundaki dürbünü hatırladı ve hızla kayışını çözüp arabanın arkasına fırlattı. Genç bir karabiniyere kapıda nöbet tutuyordu. 18'inden fazla değildi. Gül rengi yanakları ve kılsız yüzü İtalya'nın kuzey eyaletlerinden birinde doğduğunu açığa vuruyordu. Beyaz kordonlu siyah üniforması torba gibi biçimsizdi ve örgü askeri şapkası onu bir kukla ya da soytarı gibi gösteriyordu. Kurallara rağmen ergen, umursamaz ağzında bir sigara yanıyordu. Yürüyerek yaklaşan Pişotta nefret duygusunun kabardığını hissetti. Son birkaç gündür olanlardan sonra bile adamın tüfeği elinde değil, omzundaydı. Nöbetçi hak ettiğinden daha zarif bir bıyık uzatmaya cesaret etmiş peşmürde köylüyü gördü. Kabaca, "Ey sen, nereye gittiğini sanıyorsun?" diye sordu, tüfeğini omzundan indirmeden. Pişotta bir anda boğazını kesebilirdi. Dalkavukça görünmeye çalışmak yerine bu çocuğun kibrine duyduğu neşeyi bastırmaya çalıştı. "Lütfen, Mareşallo'yu görmek istiyorum. Çok değerli bilgilerim var."
"Bana söyleyebilirsin," dedi nöbetçi.
Pişotta kendine hakim olamıyordu. Küçümseyerek, "Sen de bana ödeme yapacak mısın?"
Nöbetçi bu küstahlık karşısında şoka uğradı. Sonra aşağılayan fakat ihtiyatlı şekilde, "Eğer İsa'nın yeniden geldiğini bile söylesen sana bir kuruş vermezdim," dedi.
Pişotta sırıttı. "Bundan daha iyisi, burunlarınızı kanatan adam Turi Giuliano'nun yerini biliyorum."
Nöbetçi şüpheyle, "Ne zamandan beri bu lanet memlekette bir Sicilyalı yasalara yardım ediyor?"
Pişotta biraz daha yaklaştı. "Fakat benim bir amacım var," dedi. "Karabiniyere olmak için dilekçe verdim. Gelecek ay Palermo'ya sınav için gideceğim. Kim bilir, belki de yakında ikimiz de aynı üniformayı giyiyor olacağız." Nöbetçi Pişotta'ya daha dostça bir ilgiyle baktı. Birçok Sicilyalının polis olduğu doğruydu. Yoksulluktan kurtulmak için bir yoldu. Gücün küçük bir parçası olmak anlamına geliyordu. Sicilyalıların ya suçlu ya da polis olduklarına ve böylece iki tarafa da eşit şekilde zarar verdiklerine dair iyi bilinen ulusal bir şaka vardı. Bu arada Pişotta karabiniyere olma fikrine içinden gülüyordu. Pişotta bir züppeydi. Palermo'da yapılmış ipek bir gömleği vardı. Yalnızca bir budala bu beyaz şeritli siyah üniforma içine girer ve komik örgü şapkayı takardı.
"İki kez düşünsen iyi olur," dedi nöbetçi, herkesin iyi bir konumda olmasını istemeyerek. "Ücret az ve eğer kaçakçılardan rüşvet almasak hepimiz açlıktan ölürdük. Ayrıca sadece bu hafta kışlamızın iki adamı iyi arkadaşlarım, şu lanet Giuliano tarafından öldürüldü ve küstah köylüleriniz kasabadaki berberin yolunu bile tarif etmiyor." Pişot da Neşe de onlara Bastinado ile terbiye vereceğim dedi. Sonra gizli bir tavırla sanki artık kardeş olmuşlar gibi konuştu. Sigaran var mı? Pişotların sevinci uçup gitti. Nöbetçi çok sinirlenmişti. Bir sigara mı dedi inanamayarak. İsa adına niçin bir Sicilyalı boka sigara vereyim? Ve nihayet nöbetçi tüfeğini indirmeye niyetlenmişti. Bir an Pişot da üstüne atılıp nöbetçinin boğazını kesmek için dayanılmaz bir arzu duydu. Çünkü Giuliano'yu nerede bulabileceğini sana söyleyeceğim dedi. Arkadaşların dağları boş yere arayacak kadar aptal, ancak bir kertenkele bulabilirler. Nöbetçi sersemlemiş görünüyordu. Küstahlık kafasını karıştırmıştı. Sunulmak istenen bilgi üstüne danışmasının daha iyi olacağını düşündürmüştü. İçinde bu adamın çok kaypak olduğuna dair bir his vardı ve onu belanın içine çekebilirdi. Kapıyı açtı ve tüfeğiyle Pişotta'ya Bellampo kışlası topraklarına girmesi için işaret etti. Arkası caddeye dönüktü. O anda 100 metre kadar uzakta olan Giuliano katırı tekmeledi ve arabayı kapıya giden taş yola doğru sürdü. Bellampo kışlasının toprakları 1,5 hektardan fazla bir alanı kaplıyordu. İçinde geniş bir idare binası vardı. L şeklindeki kanat hapishane olarak kullanılıyordu. Arkasında Carabinieri'nin kendileri için yaşam alanları vardı. Mareşallo için özel daire ile birlikte 100 adamı almaya yetecek kadar genişti. Sağ taraf araçlar için garaj olarak kullanılıyordu. Aslında bir ahırdı. Müfreze mekanik araçların işe yaramadığı dağ yolculukları için bir katır ve eşek birliği tarafından desteklendiğinden hala kısmen aynı amaçla kullanılıyordu. Arkada uzakta biri savaş gereçleri için, biri de yiyecek depolamak için kullanılan 2 kulübe vardı. Her ikisi de oluklu çelikten yapılmıştı. Bütün bölgeyi saran 2-15 metre yüksekliğindeki dikenli tel çit 2 tane yüksek nöbetçi kulübesine sahipti. Fakat bunlar aylardır kullanılmıyordu. Kışla Mussolini rejimi tarafından yapılmış ve mafyayla savaş sırasında genişletilmişti. Pişotta kapıya doğru giderken tehlike sinyallerini de kontrol etmişti. Kuleler boştu, dolaşan silahlı muhafızlar yoktu. Sakin, terk edilmiş bir çiftlik gibiydi. Araçlar garajda değildi. Aslında görünür hiçbir yerde araç yoktu. Bu onu şaşırttı ve birinin yakında dönebileceği yönünde endişe duymasına yol açtı. Mareşallo'nun garnizonu araçsız bırakacak kadar aptal olabileceğini düşünemiyordu. Turi'yi beklenmedik ziyaretçileri olabileceği konusunda uyarmalıydı. Pişotta genç nöbetçinin eşliğinde idare binasının giriş kapısından girdi. Burası serinletmek için pek fazla işe yaramayan tavan vantilatörlü büyük bir odaydı. Odada hakim konumda geniş yüksek bir sıra vardı ve yanlarda sekreterler için daha küçük sıralar yer alıyordu. Odanın kenarlarında tahta banklar bulunuyordu. Yükseltilmiş sıra dışında hepsi boştu. Burada genç nöbetçiden tümüyle farklı görünümlü bir karabinieri çavuşu oturuyordu. Sıranın üzerindeki gösterişli altın bir plakette çavuş Canio Silvestro yazıyordu. Vücudunun üst kısmı iriydi. Geniş omuzları ve kalın sütun gibi boynu, tepesindeki kaya gibi bir baş taşıyordu. Parlak ölü hücrelerin oluşturduğu pembe yara izi dilimi, kulağından aşağıya çenesinin bitimine kadar sonradan yapıştırılmış gibiydi. Uzun bir çalıyı andıran bıyığı ağzının üstünde 2 siyah kanat gibi duruyordu. Kolunda çavuş olduğunu gösteren sırma şeritler, belinde kocaman bir silah taşıyordu. Ve en kötüsü nöbetçi hikayeyi anlatırken Pişotta'ya kuşku ve güvensizlikle bakmıştı. Çavuş Silvestro konuşurken aksanı Sicilyalı olduğunu açığa vuruyordu. ''Sen yalancı bir pisliksin'' dedi Pişotta'ya. Fakat daha ileri gidemeden Giuliano'nun bağıran sesi kapının içinden duyuldu. ''Hey, siz karabinieriler, şarap istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Evet mi, hayır mı?'' Pişotta Giuliano'nun sesinin stiline hayran kaldı. Kaba bir ton, neredeyse bu bölgenin yerlisi dışında anlaşılmaz, boğuk bir diyalekt, zengin köylülerin tipik küstah kelime seçimi. Çavuş kızgınlıkla hırladı. ''Niçin böyle bağırıyor?'' ve uzun adımlarla dışarı çıktı. Nöbetçi ve Pişotta onu izledi. Boyalı at arabası ve beyaz katır kapının dışındaydı. Beline kadar çıplak ve geniş göğsü terle kaplı olan Turi Giuliano bir şarap şişesi sallıyordu. Yüzünde kocaman gerizekalı bir sırıtma vardı. Bütün vücudu kaba saba ve çarpık görünüyordu. Görünüşü kuşkuları yok etti. Bu adamda saklı bir silah olamazdı. Sarhoştu ve aksanı bütün Sicilya'nın en hödükçesiydi. Çavuş elini silahından çekti, nöbetçi silahını indirdi. Pişotla ceketinin altındaki silahı hazır etmek için bir adım geri attı.
''Sizin için bir araba dolusu şarabım var!'' diye tekrar bağırdı Giuliano.
Burnunu eliyle tutarak sümkürdü ve sümüğü kapıya sürdü. Çavuş bu şarabı kim ısmarladı diye sordu. Fakat kapıya doğru yürüdüğünde Giuliano onun kapıyı arabanın geçmesine yetecek genişlikte açacağını biliyordu.
''Babam Mareşallo'ya getirmemi söyledi.'' dedi Giuliano göz kırparak.
Çavuş Giuliano'ya bakıyordu. Şarap hiç kuşkusuz çiftçilerin biraz kaçakçılık yapabilmeleri karşılığında bir hediyeydi. Çavuş tedirginlikle gerçek bir Sicilyalı babanın hediyeyle daha yakından hatırlanmak için şarabı kendisinin getireceğini düşündü. Fakat sonra omuz silkti.
''Malı boşalt ve kışlaya getir.''
''Giuliano tek başıma değil.'' dedi. Çavuş tekrar şüphe hissetti. İçgüdüsü onu uyarıyordu. Bunu fark eden Giuliano sakladığı yerdeki Lupari'ye kolayca ulaşabileceği şekilde arabadan aşağı indi. Fakat önce bir testi şarabı kaldırarak ''Bu güzellerden 20'si senin için'' dedi. Çavuş kışla yatakhanesine doğru seslendi ve iki genç karabinieri koşarak dışarı çıktı. Ceketlerinin düğmeleri açıktı ve şapkaları yoktu. Silah da taşımıyorlardı. Reddetmeye çalışmasına rağmen tüfekli nöbetçiye de bir testi veren Giuliano kaba bir neşeyle ''Sen de yardım edeceksin, hiç öyle çalış'' dedi. Şimdi üç nöbetçi kolları testilerle dolu kımıldayamaz durumdaydı. Pişot da doğrudan çavuşun arkasındaydı. Kolları serbest tek bir asker vardı. Giuliano dışarı bayıra doğru bir göz attı. Araştırma grubunun dönmekte olduğuna dair bir işaret yoktu. Castellammare yolunu kontrol etti, zırhlı arabadan eser yoktu. Aşağıda Bella sokağında çocuklar hala oynuyordu. Arabaya ulaştı ve luparasını çıkartarak şaşıran çavuşa çevirdi. Aynı anda Pişot da gömleğinin altındaki tabancayı çekti, çavuşun sırtına dayadı.
''Bir milim kımıldama'' dedi, ''yoksa muhteşem bıyığını kurşunla tıraş ederim.''
Giuliano Lupara'yı korkmuş diğer üç muhafıza çevirdi. ''Testileri kollarınıza tutun ve herkes binaya girsin.'' Silahlı nöbetçi tüfeğini yere bırakarak testileri kucakladı. Pişot da içeri girerlerken tüfeği yerden aldı. Ofiste Giuliano masanın üstündeki isim levhasını eline alarak hayranlık ifade eden bir tonla seslendi.
''Çavuş Canio Silvestro, anahtarlar, lütfen, hepsi.''
Çavuş elini silahına dayadı ve Giuliano'ya ters ters bakarken Pişot da eline vurarak silahını düşürdü. Çavuş döndü ve ölümcül bir bakışla onu inceledi. Pişot da gülümsedi ve ''Affedersin'' dedi. Çavuş bakışlarını tekrar Giuliano'ya çevirdi ve ''Oğlum, uzaklara git ve aktör ol, çok başarılısın. Bu yolda yürüme, asla kaçamazsın. Mareşallo ve adamları gece çökmeden dönecekler ve seni avlayacaklar.
Genç adam, tekrar düşün. Kanun kaçağı olmanın bedeli başın olur. Buradan kaçabilsem bile seni mutlaka yakalarım. Gördüğüm yüzleri asla unutmam. İsmini tespit ederim ve cehenneme gitsem bulurum.''
Giuliano gülümsedi, bir şekilde adamdan hoşlanmıştı.
''Eğer adımı bilmek istiyorsan neden sormuyorsun?''
Çavuş küçümseyerek baktı. ''Bana söyleyecek kadar aptal mısın?''
''Giuliano, ben asla yalan söylemem.'' dedi.
''Adım Giuliano.''
Çavuş elini Pişotta'dan uzaklaştırdı, silahın bulunduğu tarafa götürdü. Giuliano bu içgüdüsel reaksiyonu yüzünden adamdan daha da hoşlandı. Cesareti ve görev duygusu vardı. Diğer muhafızlar korkmuştu. Karşılarındaki arkadaşlarından üçünü öldürmüş olan Salvatore Giuliano'ydu ve onları sağ bırakması için bir neden yoktu. Çavuş Giuliano'nun yüzünü ezberlemek ister gibi inceledi, sonra yavaşça ve dikkatle hareket ederek masasının çekmecesinden kocaman bir anahtar çemberi çıkardı. Çünkü Giuliano çifteyi sırtına sertçe bastırıyordu. Giuliano anahtarları ondan aldı ve Pişotta'ya fırlattı.
''Tutukluları serbest bırak'' dedi.
İdare binasının hapishane kanadında büyük kafesli bölgede Giuliano'nun kaçtığı gece tutuklanan 10 Montalepre vatandaşı bulunuyordu.
ayrı yerdeki küçük hücrelerin birinde yerel olarak ünlü iki eşkıya kalmaktaydı. Passatempo ve Terra Nova. Pişotta hücrelerin kapılarını açtığında tutuklular onu diğer odaya doğru neşeyle izlediler. Hepsi de Giuliano'nun komşuları olan Montelepreli tutuklular ofise doldular ve Giuliano'yu minnetle kucakladılar. Giuliano buna engel olmadı fakat sürekli tetikteydi. Gözleri esir karabiniyerelerin üzerindeydi. Komşuları Giuliano'nun bu kahramanca davranışını büyük bir memnuniyetle karşılamışlardı. Nefret ettikleri polise hadlerini bildirmişti, onların kahramanıydı. Mareşallo'nun Bassinado ile dövülmeleri için emir verdiğini anlattılar. Fakat çavuş dik başlı karakteriyle bu cezaya karşı çıkmış, çok fazla hasta ortaya çıkartarak kışlanın güvenliğini tehlikeye atacağını söyleyip cezanın uygulanmasını engellemişti. Bunun yerine sorgulanmak üzere ertesi sabah Palermo'ya nakledileceklerdi. Giuliano kazayla ateş alıp çevresindeki kalabalığa isabet etmesini önlemek için elindeki Lupara'nın ağzını yere çevirdi. Adamların hepsi kendinden yaşlı ve onu çocukları gibi seven komşularıydı. Onlarla her zaman olduğu gibi konuşmaya dikkat ediyordu. ''Benim de dağlara gelirseniz bundan memnuniyet duyarım.'' dedi. ''Ya da resmi makamlar akıllarını başlarını toplayana kadar Sicilya'nın diğer yerlerindeki akrabalarınızı ziyarete gidebilirsiniz.'' Bekledi fakat sadece sessizlik vardı. İki eşkıya, Passatempo ve Terra Nova diğerlerinden ayrı duruyorlardı. Sanki kaçmaya hazırlanıyorlarmış gibi fazlasıyla tetikteydiler. Passatempo kısa, çiçek bozuğu yüzlü, oldukça çirkin bir adamdı. Ağzı kalın ve biçimsizdi. Kırsal bölgedeki köylüler onu vahşi adam diye adlandırırlardı. Terra Nova küçüktü ve bir dağ gelinciği gibiydi. Köylüydü, küçük yüzünde dudakları her zaman gülümser gibiydi. Passatempo basitçe çiftlik hayvanları çalan ve para için öldüren tipik bir açgözlü Sicilya eşkıyasıydı. Terra Nova çok çalışkan bir çiftçiydi ve bir kanun kaçağı olarak kariyerine iki vergi tahsildarı ödüllü domuzunu aczetmek istediğinde başlamıştı. İkisini de öldürdü. Domuzunu, ailesi ve akrabaları yesin diye kesti ve dağlara çıktı. İki adam da ihanete uğramış ve Corleone'nin tahıl tarlalarındaki terk edilmiş bir depoda saklanırken yakalanmışlardı. Giuliano onlara ikinizin seçeneği yok, dağlara birlikte çıkacağız. İsterseniz benim kumandam altında kalırsınız ya da isterseniz kendi yolunuza gidersiniz. ''Fakat bugün için sizin yardımınıza ihtiyacım var ve siz de bana ufak bir hizmet borçlusunuz.'' diyerek onlara gülümsedi. Emirlerine boyun eğmeleri talebini yumuşatmak istemişti. İki eşkıya cevap vermeye fırsat bulamadan karabiniyeri çavuşu çılgınca harekete geçti. Muhtemelen yaralı Sicilyalı onuru ve kalıtsal hayvani vahşiliği yüzündendi. Gözetimi altındaki ünlü eşkıyaların kaçmak üzere olması onu çılgına çevirmişti. Giuliano'dan yalnızca birkaç adım uzakta duruyordu. Şaşırtıcı bir çabuklukla uzun bir adım attı. Aynı anda gömleğinin altında gizli olan küçük silahını çıkarttı. Giuliano ateş etmek üzere lupa arasını çevirdi fakat çok geçti. Çavuş silahını Giuliano'ya iki adım mesafeden doğrultmuştu. Kurşun doğrudan Giuliano'nun yüzünü hedef almıştı. Herkes şaşkınlıktan donak almıştı. Giuliano kafasına çevrilmiş silahı gördü. Ardında çavuşun öfkeli kırmızı yüzündeki kaslar bir yılanın vücudu gibi oynuyordu. Fakat bu anda her şey Giuliano'ya çok yavaş hareket ediyormuş gibi göründü. Bir kabusun çökmesi gibiydi. Gerçeğe benzer fakat rüya olduğunu bilirsiniz fakat asla dibe vurmazdı. Çavuş tetiği çekmeden saniyenin bu çok kısa anında Giuliano büyük bir dinginlik içindeydi ve hiçbir korku hissetmiyordu. Çavuş tetiği çekerken gözünü bile kırpmadı. Bunun yerine ileri doğru bir adım attı. Cephane fıçısına vuran bir çekiç gibi gürültülü metalik bir klik sesi duyuldu. Sonraki bir anlık zaman diliminde Pişotta Terra Nova ve Passatempo'nun üstüne çullandığı çavuş vücutların ağırlığı altında eziliyordu. Terra Nova tabancayı aldı ve fırlattı. Passatempo çavuşu saçından yakaladı ve gözlerini oymayı denedi. Pişotta bıçağını çıkardı ve çavuşun boğazını kesmeye hazırlandı. Giuliano onları tam zamanında durdurdu. Kısık bir sesle ''Onu öldürme'' dedi. Onları çavuşun şimdi yüzü koyun yatmış ve savunmasız bedeninden kaldırdı. Aşağı baktı ve bu kadar kısa bir sürede kalabalığın öfkesinin yaptığı hasara inanamadı. Çavuşun kulağı yarı yırtılmıştı ve çok kanıyordu. Sağ kolu garip şekilde yana bükülmüştü. Gözlerinin birinden kan fışkırıyordu. Adam hala korkmamıştı. Orada uzanmış ölümü bekliyordu. Fakat Giuliano çavuşa karşı bir sevecenlik dalgasının benliğini sardığını hissetti. Onun testten başarıyla geçmesine bu adam neden olmuştu? Ölümsüzlüğünü doğrulayan, ölümün güçsüzlüğünü belgeleyen bu adamdı. Giuliano onu ayakları üzerine kaldırdı ve diğerlerini şaşkın bakışları arasında hızla kucakladı. Fakat bunu çavuşun ayakta durmasına yardım ediyormuş gibi yapmıştı. Terranova silahı inceliyordu.
''Çok şanslı bir adamsın'' dedi Giuliano'ya. ''Yalnızca bir mermi eksik.''
Giuliano silahı bırakmasını işaret etti. Terranova bir an duraksadı, sonra verdi. Giuliano çavuşa döndü. ''Aklını başına topla'' dedi dostça bir tavırla. ''Sana ve adamlarına bir şey olmayacak, söz veriyorum.'' Çavuş yaraların etkisiyle hala çok sersemlemiş ve güçsüz bir haldeydi. Ne söylendiğini anlamış görünmüyordu.
''Passatempo Pichotta'ya fısıldadı. ''Bana bıçağını ver ve onun işini bitireyim.''
Pichotta burada emirleri Giuliano verir ve herkes uyar dedi. Pichotta öldürmeye hazır, Passatempo'yu heyecanlandırmamak için sakin bir şekilde konuşmuştu. Montelepre'li tutuklular aceleyle dışarı çıkmışlar. Carabiniere'nin katline tanık olmak istememişlerdi. Giuliano çavuş ve adamlarını hapishane kanadına kadar götürdü ve onları hep birlikte koğuşa kilitledi. Daha sonra Pichotta, Terranova ve Passatempo'nun önünde Bellampo kışlasındaki diğer binaların araştırılmasına liderlik etti. Cephanelikteki silahları üstlerine alarak cephane kutularını arabaya yüklediler. Yatakhanelerden battaniye ve uyku tulumları aldılar. Pichotta iki karabinieri üniformasını şans getirmesi için arabaya attı. Daha sonra Giuliano ganimetle dolu arabanın sürücü koltuğunda, diğer üç adam silahları elde hazır yürüyerek herhangi bir saldırıya karşı korunmak için yayılmış şekilde yola çıktılar. Castellammare'ye doğru hızla hareket ediyorlardı. Hector Adonis'e arabayı ödünç veren çiftçinin evine gitmeleri ve ganimetleri onun ağılına gömmeleri bir saatlerini almıştı. Sonra da arabanın rengini Amerikan ordu deposundan çalınan zeytin yeşili boyayla değiştirmek için çiftçiye yardım ettiler. Mareşalla Roccofino araştırma ekibiyle birlikte akşam yemeği vaktinde döndü. Güneş gökyüzünden kaybolmak üzereydi ve günün hiçbir saatinde asla adamlarını kendi kafeslerinde hapsedilmiş gören Mareşallo'nun öfkesi kadar şiddetli patlamamıştı. Mareşallo derhal eşkıyaların izini bulmak için zırhlı arabasını yola çıkardı. Fakat o zamana kadar Giuliano ve adamları çoktan dağların derinliklerindeki sığınaklarına ulaşmıştı. Ertesi gün İtalya'daki bütün gazeteler haberi öne çıkartarak verdiler. 3 gün önce iki karabinierinin öldürülmesi de birinci sayfadan verilmişti. Fakat Giuliano o zaman vahşilikle ün yapmak isteyen bir başka umutsuz Sicilyalı eşkıya olarak resmedilmişti. Ancak bu olay farklıydı ve konuyu içinde kahramanlık olan bir başka boyuta taşıyordu. Ulusal polise karşı zekice bir taktikle savaş kazanmıştı. Arkadaşlarını ve komşularını açıkça adaletsiz bir hapisten kurtarmıştı. Palermo, Naples, Roma ve Milano gazetecileri Turi Giuliano'nun ailesi ve arkadaşlarıyla röportaj yapıyordu. Annesi Turi'nin gitarını tutarken fotoğraflanmıştı ve onun bir melek gibi çaldığını söylüyordu. Bu doğru değildi. Yeni çalmaya başlamıştı ve ne çaldığı güç bela anlaşılabiliyordu. Eski okul arkadaşları Turi'nin iyi bir kitap kurdu ve lakabının profesör olduğunu itiraf ettiler. Gerçekten okuyabilen Sicilyalı bir eşkıya. Ona katılan kuzeni Aspano Pichotta'dan da bahsettiler. Böyle bir bağlılık gösteren adamı merak ediyorlardı. 17 yaşındayken çekilmiş eski bir fotoğrafı inanılmaz bir Akdenizli yakışıklılığını ortaya seriyor ve bütün öyküyü daha da çekici bir hale getiriyordu. Fakat muhtemelen İtalyan halkını en çok çeken Giuliano'nun kendisini öldürmeye çalışan çavuşun canını bağışlamasıydı. Operadan daha iyiydi. Daha çok Sicilya'da popüler olan ve tahta figürlerin asla kan kaybetmediği, etlerinin yırtılmadığı ve mermilerden yaralanmadığı kukla şovları gibiydi. Gazeteler yalnızca Giuliano'nun Terranova ve Passatempo gibi iki kötü adamı serbest bırakmasına üzülmüşlerdi. Bu iki şeytanın parlayan zırh içindeki şövalyenin imajını zedeleyebileceğini ima ediyorlardı.
Sadece bir Milano gazetesi, Salvatore Turi Giuliano'nun daha önce 3 ulusal polis mensubunu öldürdüğüne dikkat çekti ve yakalanması için özel önlemler alınmasını önerdi. Bir katilin suçları, yakışıklı okumuş ve gitar çalabiliyor olması yüzünden affedilmemeliydi. 14. ayrımın sonu. Sayfa 147.